Ayrım 28.
Tamirci usta ilk bakışta arabanın kiralanmış olduğunu anlamıştı. Omuzlarını silkti. Size kiralanan arabaları iyi kullanmıyorsunuz doğrusu. 1000 tane olsa bir tanesini size kiralamam. Peki öyleyse bir araba satın bana. Arabam yok. Nasıl, bir yaylı arabanız da mı yok? Bakın ben uysalım görüyorsunuz. Arabacı burası küçük bir memleket dedi. Şurada arabalıkta eski 4 tekerlekli, üstü açık, hafif bir araba var. Şehirdeki bir bey emaneten bana bıraktı. Her çıkmaz ayın son çarşambası kullanır. Onu size kiralayabilirim, ne çıkar? Ama bey sizi geçerken görmemeli. Sonra da araba ağır olduğu için 2 at ister. Konak atlarından satın alırım. Beyefendi nereye gidiyorlar? Aras'a. Hem de bugün oraya varmak istiyorlar. Elbette. Konak atları alarak mı? Niçin olmasın? Oraya bu gece sabaha karşı 4'te varırsanız olur mu? Olmaz elbette. Bakın bir şeye açık konuşmak gerek. Menzil atlarını alırsanız... Beyefendinin yol izni var ya... Var. Peki konaklardan at alarak beyefendi arasa yarından önce varamaz. Biz burada sapa bir yoldayız. Konak yerlerinde hizmetler iyi görülmüyor, atlar kırlarda. Toprağın sabanla işlenme zamanı geldi, güçlü atlara ihtiyaç var. Her yerden atları topluyorlar, bu arada konak yerlerindeki atlar da alıyorlar. Her konakta en aşağı 3-4 saat beklersiniz. Atlar bir de öyle ağır giderler ki çok bayır var. Peki öyleyse atla giderim. Atı çözün arabadan. Bu memlekette belki bana bir eğer satan olur. Elbette. Ama bu at eğeri tahammül eder mi? Doğru, iyi ki hatırlattınız. Tahammül etmiyor. Öyleyse. Köyde kiralık bir at bulamaz mıyım? Hiç durmadan arasa gidecek at mı? Evet. Böyle bir at bizim buralarda bulunmaz. Bir kere satın almak ister çünkü sizi tanımıyorlar. Ama ne satılık, ne kiralık, ne 500 franga, ne 1000 franga bulamazsınız. Ne yapayım öyleyse? En iyisi açıkçası ben sizin tekerleği tamir ederim. Siz de yolculuğunuzu yarına bırakırsınız. Yarın çok geç olur. Allah Allah. Arasa giden posta arabası yok mu? Ne zaman geçer? Yarın gece. Her iki arabada inen de çıkan da gece geçerler. Ne demek? Bu tekerleği tamir etmek için size bir bütün gün mü gerek? Bir gün, hem de bütün bir gün. 2 işçi çalıştırsanız, 10 tane de çalıştırsam aynı şey. Parmaklıklar iple bağlansa olmaz mı? Parmaklıklar olur, porya olmaz. Sonra ispit de kötü durumda. Şehirde kiralık araba veren yok mu? Hayır. Başka tamirci var mı? Ahır uşağı da araba tamircisi usta da aynı zamanda başlarını sallayarak hayır dediler. Yolcu sonsuz bir sevinç duydu. Kaderin işe karıştığı belliydi. Arabanın tekerleğini kırıp onu yolda alakoymuştu. Yolcu ilk uyarmaya boyun eğmemişti. Yoluna gidebilmek için elde olan çabayı göstermişti. Dürüstlükle, iyi niyetle her çareye başvurmuştu. Ne mevsimden, ne yorgunluktan, ne uzaklıktan kaçınmıştı. Kendini suçlayacak hiçbir şey yoktu. Daha uzağa gidemiyorsa onu ilgilendirmezdi. Artık onun suçu değildi, bu artık vicdanın değil kaderin işiydi. Nefes aldı. Javert onu görmeye geldiğinden beri ilk defa serbestçe, genişçe bir nefes aldı. Sanki 20 saattir kalbini sıkıştıran demir bilek onu bırakıvermişti. Ona öyle geliyordu ki, şimdi Tanrı onunla birlikte kendini belli ediyordu. Kendi kendine elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Şimdi yapacağı tek şey rahat rahat geri dönmekti. Tamirci usta ile arasında geçen bu konuşma bir han odasında olsaydı hiç tanığı olmazdı. Kimse işitmemiş olurdu, işler orada biterdi. Belki de ileride okuyacağınız şeyleri bize anlattıracak hiçbir olay meydana gelmezdi. Ama bu konuşma sokakta geçmişti. Sokaktaki her karşılıklı konuşma kaçınılmaz bir halka yaratır. Daima seyirci olmak isteyen insanlar bulunur. Yolcu tamirci ustaya bir şeyler sorarken gelip geçenlerden birkaç kişi etraflarında durdu. Kimsenin aldırış etmediği bir genç çocuk birkaç dakika dinledikten sonra koşarak topluluktan ayrıldı. Yukarıda söylediğimiz içten konuşmasından sonra yolcu tam geri dönme kararı almıştı ki çocuk geri geldi. Yanında bir ihtiyar kadın vardı. Kadın, "Oğlum bir araba kiralamak niyetinde olduğunuzu söylüyor efendim," dedi. Bir çocuğun getirdiği bir yaşlı kadının söylediği bu sade söz üzerine yolcunun sırtından terler boşandı. Kendini serbest bırakan elin arkasından gölgeden çıktığını, onu yeniden yakalamaya hazırlandığını görür gibi oldu. "Evet hatuncum, kiralık bir araba arıyorum," dedi. Sonra aceleyle ekledi. "Ama yokmuş." Kadın, "Neden olmasın?" dedi. Tamirci usta, "Nerede bu?" diye sordu. Kadın, "Benim evimde," dedi. Adam titredi. Uğursuz el onu yakalamıştı. Gerçekten de ihtiyar kadının bir sondurmanın altında duran, sazdan, alçak, hafif bir arabası vardı. Yolcunun ellerinden kaçtığına üzülen araba ustasıyla hanın uşağı işe karıştılar. Kötü bir arabaymış bu. Doğrudan doğruya dingilin üzerine oturtulmuş, sıralarda içeriden kayışla asılmış. İçeri yağmur yağıyormuş. Tekerlekler paslanmış, rutubetten yenmiş. Yolcunun kendi arabasından daha uzağa gidemezmiş, kötü bir arabaymış. Beyefendi buna binmekle hata edermiş falan filan. Bütün bunlar gerçekti ama bu yaysız araba, kötü araba, bu şey, her ne olursa olsun, İki tekerlek üzerinde yürüyordu. Arasa gidebilirdi. İstedikleri ücreti verdi, kendi arabasını dönüşte almak üzere tamirciye bıraktı, beyaz atı arabaya koşturdu, içine bindi, sabahtan beri tuttuğu yola yeniden koyuldu. Araba kalktığı sırada az önce gittiği yere gidemeyeceğini düşününce bir sevinç duyduğunu kendi kendine itiraf etti. Bu sevinci öfkeyle inceledi, onu saçma buldu. Geri dönmekten niçin sevinç duymuştu? Bu yolculuğa kendi isteğiyle çıkmıştı, onu kimse zorlamamıştı. Tam Hesten'den çıkmak üzereyken birinin seslendiğini duydu. "Durun, durun!" Arabayı sert bir hareketle durdurdu. Bu davranışta da umuda benzer heyecanlı, telaşlı bir hal vardı. Yaşlı kadının oğluydu. "Arabayı size ben buldum efendim," diyordu. "Ne olmuş?" "Bana hiçbir şey vermediniz." Yolcu herkese kolayca bahşiş verirken bu isteği pek aşırı, hemen hemen iğrenç buldu. "Ya sen ha alçak," dedi. "Hiçbir şey vermeyeceğim." Atı kırbaçladı, dört nala uzaklaştı. Hesten de çok vakit kaybetmişti, bunu kapatmak istiyordu. Küçük at cesurdu, iki at kuvvetiyle götürüyordu arabayı. Ama aylardan Şubat'tı, yağmur yağmıştı, yollar da bozuktu. Sonra da öteki araba başkaydı. Bu araba sertti, çok ağırdı. Bir de üstelik çok yokuş vardı. Hesten'den Sempol'e gelmek için 4 saat geçmişti. 5 fersah için 4 saat. Sempol'de ilk rast geldiği hanın önünde atı çözdü, ahıra yolladı. Skofler'e söz verdiği gibi at yulafını yerken yemliğin yanında durdu. Üzüntü verici, karışık şeyler düşünüyordu. Hancının karısı ahıra girdi. "Beyefendi yemek yemek isterler mi?" Yolcu, evet," dedi, "hem de pek iştahım var." Onun peşinden gitti. Kadının parlak renkli, neşeli bir yüzü vardı. Onu alçak tavanlı geniş bir odaya götürdü. Burada üzerleri muşamba örtülü masalar vardı. Yolcu, "Çabuk olun," dedi, "hemen gitmem gerek, acelem var." İri bir Flaman hizmetçi kız çabucak takımları yerleştirdi. Yolcu bu kıza bir rahatlık duyarak bakıyordu. "İşte derdim buymuş," diye düşündü, "kahvaltı etmemiştim." Yemeğini getirdiler. Hemen ekmeğe saldırdı, bir lokma ısırdı, sonra onu yavaşça masanın üzerine bıraktı, bir daha elini sürmedi. Bir başka masada bir yük arabacısı yemek yiyordu. O adama, "Neden kuzum bunların ekmeği bu kadar acı?" diye sordu. Arabacı Alman'dı, bir şey anlamadı. Yolcu ahıra atının yanına döndü. Bir saat sonra Saint Paul'den ayrılmış, Aras'a 5 fersah uzaklıktaki Tenke doğru gidiyordu. Yol süresince ne yapıyordu, ne düşünüyordu? Sabahki gibi geçen ağaçlara, saman kaplı damlara, ekili tarlalara, her yol dönemecinde dağılıp giden manzaranın gözden kaybolmasına bakıyordu. Bazen bu ruha yeten, onu düşünmekten bile uzak tutan bir seyirdir. Binlerce şeyi ilk ve son defa görmek. Bundan daha dokunaklı, derin ne olabilir? Yolculuk etmek her an doğmak, ölmektir. Belki de zihninin en belirsiz bir bölgesinde, değişen bu ufuklarla insan hayatı arasında yakınlaştırmalar yapıyordu. Hayattaki her şey durmadan bizim önümüzden kaçar. Karanlıklarla aydınlıklar birbirine karışır. Bir parıltıdan sonra ortadan kaybolma. İnsan bakar, acele eder, geçeni yakalamak için ellerini uzatır. Her olay bir yol dönemecidir. Sonra birdenbire bakarsınız ki yaşlanmışsınız. Bir sarsıntı duyulur. Her şey kapkarıdır. Karanlık bir kapı fark edilir. Sizi sürükleyen bu kaygılı at durur. Yüzü örtülü yabancı birisinin karanlıklar içinde atı arabadan çözdüğü görülür. Okuldan çıkan çocukların tenke giren bu yolcuyu seyrettiklerinde akşamın alacakaranlığı çöküyordu. Daha yılın kısa günlü aylarıydı. Tenkte durmadı. Tam köyden çıkıyordu. Yola taş döşeyen yol işçisi başını kaldırdı. "Aman ne yorgun at bu," dedi. Gerçekten de zavallı hayvan pek ağır gidiyordu. İşçi, "Aras'a mı gidiyorsunuz?" diye sordu. "Evet. Böyle giderseniz pek erken varamazsınız oraya." Yolcu atı durdurdu, adama sordu. "Buradan Aras'a daha ne kadar yol var?" 7 fersaha yakın." "Nasıl olur? Posta tarifesi 5 fersah bir çeyrek," diyor. İşçi, "Ya," dedi, "yolun tamir edildiğinden haberiniz yok mu? 15 dakika ileride yolun kesildiğini göreceksiniz. Daha uzağa gitmeye imkan yok." "Doğru mu söylüyorsun?" "Karensi'ye giden sol koldaki yola saparsanız çayı geçersiniz. Kamblin'e gelince sağa dönersiniz. Aras'a giden Monsenelo yoludur bu." "İyi ama gece bastırdı, yolda kaybolurum." "Buralı değil misiniz?" "Hayır." "Bir de üstelik hep ara yollar. Bakın bayım, size bir öğütte bulunayım mı? Atınız bitkin, tenke geri dönün. İyi bir han vardır. Geceyi orada geçirin. Aras'a yarın gidersiniz." "Bu akşam orada olmam gerek." "O başka." "Öyleyse siz gene o aynı hana gidin, oradan yedek bir at alın. Atın bakıcısı çocuk kestirme yollardan size kılavuzluk eder." Adamın dediğine uydu, geri döndü. Yarım saat sonra aynı yerden bir daha geçiyordu. Bu sefer iyi bir yedek atla, tırıs gidişle. Bir ahır yamağı kendisini sürücülüğe yükseltmiş, arabanın okuna yerleşmişti. Yolcu bu arada vakit kaybettiğini anlıyordu. Artık iyice gece olmuştu. Kestirme yola saptılar. Az sonra yol feci bir hale geldi. Araba bir hendekten ötekine kaykılıyordu. Sürücüye, "Tırısı bırakma, çifte bahşiş veririm," dedi. Bir sarsıntıda arabanın falakası kırıldı. Sürücü, "Bakın, bir falaka kırıldı efendim," dedi. "Atın nasıl koşacağını bilmiyorum. Geceleri bu yol çok kötüdür. Dönüp geceyi tenkte geçirseniz yarın sabah erkenden Aras'ta olurduk." Yolcu, "Bir parça iple bir çakın var mı?" diye sordu. "Var efendim." Bir ağaç dalı kesti, ondan bir falaka yapıverdi. Bu da gene onlara 20 dakika kaybettirdi. Ama yola 4 nala devam ettiler. Ova kapkaranlıktı. Alçak, kısa, kara sisler bulutları tepelerin üzerinde sürünüyordu. Duman gibi kopup gidiyordu. Bulutlarda beyazımtırak bir ışık vardı. Denizden gelen kuvvetli bir rüzgar, ufkun bütün köşe bucağında eşyaları çekiştiren bir kimse gibi gürültüler yapıyordu. Seçilebilen her şeyde dehşet hali vardı. Gecenin bu geniş soluğu altında ürperen nice şey vardır. Soğuk içine işliyordu. Dünden beri bir şey yememişti. Din yakınlarındaki geniş ovada başka bir gece yolculuğunu hatırlıyordu. 8 yıl önceydi, sanki dünmüş gibi geliyordu. Uzak bir kulede bir saat çaldı. Çocuğa sordu. Saat kaçı çaldı? 7'yi efendim. Saat 8'de Aras'ta oluruz. Topu topu 3 fersah yolumuz kaldı. O anda ilk defa olarak aklına bir düşünce geldi. Bunun daha önce aklına gelmemesini garip buldu. Katlandığı bütün bu zorluklar belki boşunaydı. Duruşmanın saatini bile bilmiyordu. Hiç olmazsa bunu öğrenmeliydi. Bir işe yarayıp yaramayacağını bilmeden böyle yolu tutturup gitmek çok acayipti. Sonra aklından bazı hesaplar yaptı. Genel olarak cinayet mahkemeleri duruşmaları sabah saat 9'da başlardı. Elma hırsızlığı davası uzun sürmezdi. Ondan sonra sadece bir kimlik meselesi kalacaktı, görüşülecek. 4-5 tanık, avukatlara da pek söz düşmeyecekti. O da oraya her şey bittikten sonra gidecekti. Sürücü atları kırbaçlıyordu. Çayı geçmişler, Monsen Elo'yu arkalarında bırakmışlardı. Gece gitgide derinleşiyordu. 6. Semples hemşire imtihana çekiliyor. Bu arada aynı anlarda Fantin sevinç içindeydi. Çok kötü bir gece geçirmişti. Müthiş bir öksürük, yükselen ateş, hayaller görmüştü. Sabahleyin doktor vizitaya geldiğinde sayıklıyordu. Kaygılı bir hali vardı, Bay Madeleine gelince kendisine haber vermelerini tembih etmişti. Öğleye kadar durgundu, az konuştu, yerlerin birbirine uzaklığı hesaplarına benzer hesapları alçak sesle mırıldanarak çarşaflarına kırmalar yapıp durdu. Gözleri içine çökmüş, bakışları bir noktaya dikilmişti. Gözlerinin feri sönmüş gibiydi. Yalnız zaman zaman alevleniyor ve yıldızlar gibi parlıyordu. Sanki bazı karanlık saatlerin yaklaşmasıyla göğün ışığı yeryüzü ışığının bıraktığı boşluğu dolduruyordu. Semples hemşire kendisine nasıl olduğunu her soruşunda hep "İyiyim, Bay Madeleine'i görmek istiyorum" diyordu. Birkaç ay önce Fantin son utangaçlığını, son utanmasını, son neşesini kaybettiği o anlarda kendi kendinin gölgesiydi. Şimdi ise kendi kendinin hayaleti olmuştu. Bedeni rahatsızlık, ruhi rahatsızlığın eserini tamamlamıştı. Bu 25 yaşındaki yaratığın alnı kırışmış, yanakları sarkmış, burun delikleri büzülmüş, diş etleri çekilmiş, teni kurşuni bir renk almıştı. Boyun safi kemikti, köprücük kemikleri fırlamış, kolları bacakları sıska, derisi sapsarıydı. O sapsarı güzel saçları ak saçlarla dolmuştu. Ne yazık, hastalık nasıl da hemen ihtiyarlığı çabucak ortaya koyuveriyor. Öğleyin doktor gene geldi, bir iki reçete yazdı, belediye başkanının revire uğrayıp uğramadığını sordu, başını salladı. Genellikle Bay Madeleine saat 3'te gelip hastayı yoklardı. Sözünü tutmak iyilik olduğundan o da sözüne sadıktı. Fantin saat 2.30'a doğru huzursuzlaşmaya başladı. 20 dakika içinde hemşireye 10 defadan fazla sordu. "Hemşirecim saat kaç?" Saat 3'ü çaldı. Üçüncü vuruşta Fantin doğrulup oturdu. Halbuki genellikle yatağında zor kımıldanabiliyordu. Sapsarı bir deri bir kemik ellerini titrek bir sarılışla birleştirdi. Rahibe bu göğüsten sanki bir ezilmişliği, takatsizliği kaldırıyor sanılan o derin iç çekmelerden birinin çıktığını duydu. Sonra Fantin döndü, kapıya baktı. İçeri kimse girmedi, kapı açılmadı. Gözü kapıya dikildi, adeta soluğunu tutarak böylece 15 dakika kaldı. Hemşire onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Kilisenin saati 3:15 geçeyi vurdu. Fantin yastığına yığıldı. Hiçbir şey söylemedi, çarşafına kırmalar yapmaya koyuldu. Yarım saat geçti, sonra 1 saat, kimse gelmedi. Her saat çalışta doğruluyor, kapıdan yana bakıyor, sonra gene yatağına yığılıyordu. Ne düşündüğü açıkça anlaşılıyordu ama o hiçbir ad söylemiyor, hiç şikayet etmiyor, hemşireyi suçlamıyordu. Yalnız dehşet verici bir şekilde öksürüyordu. Üzerine karanlık bir şey çöküyordu sanki. Morarmıştı, dudakları mosmordu. Arada sırada gülümsüyordu. Saat 5'i çaldı. O zaman hemşire onun çok alçak sesle yavaşça, "Ama madem ki ben yarın gidiyorum, bugün gelmemekle hata ediyor," dediğini duydu. Semples hemşire bile Bay Madeleine'in gecikmesine şaşıyordu. Bu arada Fantin karyolasının tavanına bakıyordu. Bir şeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi bir hali vardı. Birdenbire nefes gibi ince bir sesle türkü söylemeye başladı. Rahibe dinledi. İşte Fantin'in söylediği türkü. Ne güzel şeyler alacağız gezerken biz varoşlar boyunca. Peygamber çiçekleri mavi, güller pembe pembe. Peygamber çiçekleri mavi, gönlümse sevgilerinde. Dün akşam sobamın yanına işlemeli kaftanıyla bezenmiş, süzülüp geldi, dedi ki Meryem Ana, duvağımın altına işte yumulu, günün birinde benden dilediğin yavru. Şehre koşun, bez satın alın, iplikle yüksük eksik olmasın. Ne güzel şeyler alacağız gezerken biz varoşlar boyunca. Süslü beşik koydum kutsal ana, sobamın tam yanı başına. En güzel yıldızını Tanrı verse eğer, sunduğun çocukta var üstün değer. Şu bezi ne yapalım hanımcım? Kundak olsun yeni doğan yavruma. Peygamber çiçekleri mavi, güller pembe pembe. Peygamber çiçekleri mavi, gönlümse sevgilerinde. Yıkayın şu bezi, nerede, derede. Yapın bundan, bozup kirletmeden, bir güzel etekle bir de cepken. İşlemek dilerim çiçekle dolu görmek için. Çocuk yok artık efendim, ne delim. Bir kefen yapın ondan beni gömmek için. Ne güzel şeyler alacağız gezerken biz varoşlar boyunca. Peygamber çiçekleri mavi, güller pembe pembe. Peygamber çiçekleri mavi, gönlümse sevgilerinde. Bu türkü eski, dokunaklı, küçük bir ninniydi. Eskiden Cosette'i bununla uyuturdu. Artık yanında çocuğu olmadığı için 5 yıldır hiç aklına gelmemişti. Bunu öyle üzgün bir sesle, öyle tatlı bir tavırla söylüyordu ki, rahibe bile olsa dinleyeni ağlatırdı. Ciddi, sert şeylere alışan hemşirenin gözleri yaşardı. Kilisenin çanı 6'yı çaldı. Fantin duymamış gibiydi, artık etrafındaki hiçbir şeyle ilgilenmiyordu sanki. Semples hemşire sayın başkanın dönüp dönmediğini, yakında revire gelip gelmeyeceğini öğrenmek için hizmetçi kızlardan birini fabrikanın kapıcısı kadına yolladı. Birkaç dakika sonra kız geri geldi. Fantin hala hareketsizdi, kafasındaki düşüncelere dalmış görünüyordu. Hizmetçi öğrendiklerini çok alçak sesle Semples hemşireye anlattı. Sayın Başkan o sabah saat 6'dan önce beyaz at koşulu bir küçük arabayla bu soğuk havada yanına bir arabacı bile almadan tek başına gitmiş. Hangi yoldan gittiğini kimse bilmiyormuş. Kimisi onu Arras yoluna saparken gördüğünü, kimisi de ona Paris yolunda rastladığını söylüyormuş. Giderken gene her zamanki gibi sakinmiş ama kapıcı kadına o gece için kendisini beklememelerini söylemiş. İki kadın arkaları Fantin'in yatağına dönük, hemşire sorarak hizmetçi tahminler yürüterek fısıldaşırken, Fantin sıhhatin rahat hareketlerine ölümün korkunç zayıflığını katan bazı uzvi hastalıklarda olduğu gibi ateşli bir canlılıkla yatağında diz çöktü, yumrukları sıkıp yastığın üzerine abanmış, başı perdeler arasından uzanmış, dinliyordu. Birdenbire bağırdı. ''Siz orada Bay Madeleine'den söz ediyorsunuz. Niçin bu kadar alçak sesle konuşuyorsunuz? O ne yapıyor, niçin gelmiyor?'' Sesi öyle sert, öyle boğuktu ki iki kadın da erkek sesi işittiklerini sandılar, korkarak döndüler. ''Söyleyeyim bakayım.'' diye bağırdı Fantin. Hizmetçi kekeledi. ''Kapıcı kadın bana dedi ki Bay Madeleine bugün gelemeyecekmiş.'' Hemşire de Kızım dedi, sakin ol, yerine yat. Fantin durumunu değiştirmeden, yüksek sesle hem emreden hem de yürek paralayıcı bir tarzda gelmeyecek mi dedi. Neden? Siz nedenini biliyorsunuz. Orada aranızda fısıldaşıp duruyordunuz. Nedenini öğrenmek istiyorum. Hizmetçi kız rahibenin kulağına eğilerek aceleyle belediye meclisi toplantısında olduğunu söyleyin dedi. Semplice hemşire hafifçe kızardı. Hizmetçinin ona teklif ettiği şey bir yalandı.